Ayrım 38, Hesaplaşma, Jack the Brawl, sayfa 354. Peele'ın bir diğer güzelliği de eylemlerinin daha karanlık sebepleri olduğunu bilmemeleriydi. Jan Feuerhoff'un ve başkalarına bağımlı ayak takımından oluşmuş miskin arkadaşları, yapacakları sabotajın çevresel bir manifestonun çok ötesine geçeceğinin farkında dahi değillerdi. Onlar saflıkla nitrojenin serbest bırakıldığında boruların içindeki petrolü donduracağına ve Trans-Alaska boru hattının ham petrol iletimini sonsuza dek engelleyeceğine inanıyorlardı. İnanıyorlardı zira Kerikov onlara öyle olacağını söylemişti ve inanmak istedikleri de buydu. İçlerinden biri bile yalnızca boru hattını dondurmadan Alyeska'da geçici bir aksama yaşanacağı ve Kuzey Kutbu Vahşi Yaşam Korunağı'nın açılışını öteleyeceği anlamına geleceğini sorgulamamıştı. Feuerhoff'un da aralarında en berbatlarıydı. Zekiydi. Kerikov onu muhtemelen bir dahinin zeka katsayısına sahip olduğunu biliyordu. Lakin şişmiş egosu yüzünden yolunu şaşırmıştı. Ivan Kerikov onu radikal bir grubun üyesi olmaktan çıkarıp sanayicilik savaşında itici bir güce dönüştürmüştü ve Feuerhoff'un bunu kendi başına becerdiğine inanıyordu. KGB'de çeşitli işlevlerle geçen 20 yıl Kerikov'a insanları nasıl yönlendireceğini öğretmişti. Bunun için bazen para gerekirdi, bazen korku. Jan Feuerhoff'una gelince tek gereken onun egosunu biraz okşamak olmuş, Hollandalı da hemen işe koyulmuştu. Peele boru hattının etrafına paketleri yerleştirmeye başladığında Feuerhoff'un bu darbe fikrinin kendisine ait olduğuna iyiden iyiye inanmıştı. Efendim, Kerikov'un adamlarından biri geniş omuzları kar tabakasıyla kaplanmış olarak komuta odasına girdi. Nitrojen paketlerini kaplamak 2 saatimizi daha alacak. Rusçayı Alman aksanıyla konuşuyordu ve ses tonu özür dilermiş gibiydi. İstihbarat birimimiz boru hattının bu istasyona geldiğinde yerden bu kadar yüksekte olduğunu belirtmedi. Elimizde vinçle donatılmış yalnızca 2 kamyon olduğu için çalışmalar önemli ölçüde yavaşladı. Kerikov'un yaşadığı kişisel tatmin duygusu buhar olup uçtu. Arktika'dan Jenny 4 adlı balıkçı teknesine nakledilmesi sırasında içlerinden bir tanesi yarıldığında operasyonun temel taşı olan son paketler kaybolmuştu. Kaptan Albright'in sıfırın altında 93 derecedeki nitrojenle temas eden kollarından biri donmuştu. Kazayı izleyen karmaşa esnasında Jenny 4'te yangın çıkmıştı. Mürettebat tekneye yüklenmiş olan dondurucu tanklar kaynamaya başlamadan önce yangını söndürmeyi başaramamıştı. Yangın sonucunda meydana gelen patlamada balıkçı teknesini neredeyse mahvetmişti. Joanne Riggs, Kerikov'a tankerden ayrıldıktan sonra teknenin iskeletinin 1 saatten fazla bir süreyle sürüklenmeyeceğine yönelik garanti vermişti. Jenny 4 batmamıştı elbette ve ertesi günde bulunmuştu. Kerikov teknenin enkazını bulan adamlara karşı harekete geçmek zorunda kaldığı halde ilave sıvı nitrojen bulup bunları yerlerine yerleştirmek öncelik kazanmıştı. KGB'nin Charon'un iskelesi ile ilgili özgün projesi Kerikov'un şu anda bulunduğu yerin 70 kilometre kuzeyinde boru hattının Brook Sıra dağlarına doğru alçalmaya başladığı sapa bir bölüme 80 ton sıvı nitrojen yerleştirilmesini gerektiriyordu. Kullanabilecekleri o miktarda sıvı nitrojen olmaması nedeniyle Kerikov planda bir değişiklik yaparak daha az miktarda sıvı nitrojeni 5 numaralı pompalama istasyonuna doğrudan yerleştirmeye mecbur olmuştu. Hamlesini pompalama istasyonuna yapılacak saldırıyla nitrojenin serbest bırakılması arasında 12 saat kalacak şekilde zamanlamıştı. Ve harcadıkları her saniye yakalanmaları ya da nitrojeni vaktinden önce serbest bırakmak zorunda kalmaları tehlikesini, dolayısıyla da nitrojenin etkisinin azalması riskini de beraber getiriyordu. Paketlerinin son seti boru hattına yerleştirilmeden önce operasyonun hemen başlangıç aşamasında Feuerhoff'una o kritik bölümü sabote etmesini söylemediği için kendisini biraz da olsa suçluyordu. Buraya gelmek hesaplanmış bir riskti. Ama hesap yapan her insan gibi Kerikov da riskleri kendi lehine çevirmeyi planlamıştı. Adamlarına paketleri yerleştiren Peel üyelerine yardım etmeyi bırakmalarını söyle. Bunun bizi daha da yavaşlatacağını biliyorum. Ama benim, senin ve birliklerinin Amerikalıların vereceği yanıta hazır olmanıza ihtiyacım var. Şimdiye kadar burada olduğumuzu öğrenmiş olmalılar. Kısa süre içinde karşı saldırı yapılmasını bekliyorum. Eski havasına kavuşan Kerikov kendisine güvenerek konuşmuştu. Gralliyeleri, RPG-7'leri yerleştirin. Dipnot. Rus yapımı 9K32 Strela 2 NATO tarafından SA-7 Grail olarak adlandırılmıştır. Omza yerleştirilerek karadan havaya, alçak irtifadaki uçak ve helikopterlere kızılötesi güdümlü roket atar. Ve kamyonlardan birini artçı olarak yola gönderin. Yetkililerin saldırılarını düzenlemek için yeterli zamanları olmadı ve bu taktiksel anlamda bize üstünlük sağlar. Füze atışlarının önemli olduğunu da unutmayın. Helikopterlerden birini bile ıskalarsanız destek istemek için telsiz teması kurabilirler. Kamyonlar tarafından yoldan çıkarılan Alyeska çalışanlarına ait minibüslerin şimdiye kadar polisin ilgisini çekmiş olduğundan eminim. Burada bir şeyler döndüğünü anlarlarsa polisler hemen buraya geleceklerdir. Peel aktivistlerinin ana kuvvetleri ağır nitrojen paketlerini taşıyan kamyonlarla gelirlerken Ivan Kerikov, Jan Feuerhofen ve Kerikov'un iki koruması istasyona helikopterle uçmuşlardı. Kerikov, Amerikalıların çok sayıda baskın birliği indirmeyi başarması durumunda çevrecileri kendilerini savunmaları için yalnız bırakıp helikopteri bu defa kaçmak için kullanabileceklerini düşünmüştü. Eğer Feuerhofen'ın adamlarını savaşta ölmeye giden ve önemsiz olarak addedilen kişiler oldukları yönünde bir endişesi varsa bile bunu belli etmiyordu. Dışarıda kutup fırtınasına meydan okuyarak ilerideki yıllarda hepsinin anlatacakları müthiş bir maceraymışçasına elemanlarını yüreklendiriyordu. Eli kulağında olan Amerikan saldırısından sağ salim kurtulsalar dahi Kerikov hiçbirinin yaşamasına izin veremezdi. Gergin bir tavırla gülümseyerek bir sigara yaktı. VLCC Southern Cross. Lyle Hauser'ın kol saatinin kadranındaki ışıklı noktalardan oluşmuş minik takım yıldızına göre gece yarısına baş mühendis Patroni'nin Hauser'ın Filika'yı suya indirmesi için kendisini kalkan edeceği zamanın gelmesine 20 dakika vardı. Ama artık bunun olması imkansızdı. O 20 dakika acımasızca geçip gidecekti, gece yarısı olacaktı, gece yarısı geçecekti. Bir saat önce Filika'nın fiberglas gövdesinin dışından bir yerlerden otomatik silahla açılan ateşin dikiş makinesi gibi dalgacıklar halinde gelen sesini duymuştu. Sesler sanki köprüden geliyor gibiydi ve battaniye katmanlarının altındaki kozasında etrafına saçılmış acil durum krakerlerinin kırıntılarının arasında yatan Hauser için bu sesler kendisi vurulmuş gibi ölümcüldü. Silah sesi sadece Patroni'nin 3 can kurtaran sandalının köprüdeki göstergelerini devre dışı bırakmasının engellendiği anlamına gelebilirdi. Joe Hendricks ve 3 terörist arkadaşı Patroni'nin ne yaptığını anlayıp onu öldürmüş ve cesedini Uzi mermileriyle ikiye ayırmış olmalıydılar. Hauser bu dehşet verici manzarayı bir türlü gözünün önünden atamıyordu. Her şey bitmişti. Rix Patroni'nin gösterge panelini devreden çıkarmayı neden istediğini kesinlikle araştıracaktı. Ve burada kapana kısılmış olan Hauser'ın yapabileceği hiçbir şey yoktu. Filika'da silah yoktu. Yalnızca kocaman namlu ağzı 10 kalibrelik bir silahınkinden bile büyük olan turuncu işaret tabancası vardı. O tabancayı Filika'nın içinde ateşlemek, intihar etmekle eşdeğerdi. Fosforlu alev botu tutuşturur, çıkan zehirli duman Filika'nın içinde köşeye sıkışmış olan herkesin hakkından gelip bot etraflarında erirken onları da hareket edemeyecek duruma gelmiş, vücutlarına erimiş plastik ve fiberglas yağdırarak aciz bırakırdı. Gece yarısına 10 dakika. Patroni ölmüştü. Ama Hauser, Rix'in baş mühendisin niyetinin ne olduğunu bilmediğini umuyordu. Hauser belki de birkaç saat daha basınçlı can kurtaran sandalında kalıp sadece kendisi için değil aynı zamanda mürettebat için de en iyi şeyin ne olacağına karar verebilirdi. Filika'yı şimdi suya indirse köprüdeki panelde ışık yanacak ve alarm çalmaya başlayacaktı. Hauser tekneden uzaklaşmaya fırsat bile bulamadan da Riggs'in araştırma yapması için bir asker gönderecek vakti olacaktı. Geminin kıç parmaklıklarından açılacak bir ateş tarihin en kısa süreli kaçışına yol açardı. Hauser yeni planı üzerinde çalışmaya başladı. Fark edilmeden Southern Cross'tan ayrılamayacağı artık belli olmuştu. Riggs ve destekçileri gemiyi çok sıkı denetim altında tutuyorlardı. Hauser'ın yegane umudu gemiyi bir kez daha sabote ederek Riggs'in karaya ve bir limana ulaşamamasını sağlamaktı. Tankerin Seattle'a varmasının Riggs için ne denli önem taşıdığını anımsıyordu kaptan. Hauser'ın kabaca yaptığı konum tahminine göre hala Washington'ın liman kentine bir günlük uzaklıktaydılar. Ansızın yakınlardan gelen bir ses geceye seslendi. ''Şimdi de kıştaki filikayı kontrol ediyorum.'' Hauser anında tepki vererek battaniyeleri bir kenara fırlatıp işaret tabancasını botun bölme kapağının üzerine koyarak ateşlemeye hazırlandı. Boğazı kurumuştu, tabancayı tutan elleri titriyordu, yüzü terden parlıyordu ve filikanın iç kapı kilidinin açık konuma getirilmesini izlerken sızan ter gözlerini yakıyordu. Uygulanacak küçük bir baskıdan sonra terörist bölme kapağını içeriye doğru açacak ve Hauser'ın saklandığı gizli yeri bulacaktı. Ne pahasına olursa olsun ateş edecekti Hauser. Patroni'nin hareketleri yüzünden Riggs onun varlığından haberdar olmuştu ve bulunup özet olarak vurulması an meselesiydi. Tabancayı terörist Filika'ya bakarken ateşlemek daha iyi olacaktı. Hauser ölecekti ölmesine, lakin piçlerden birini de yanında götürecekti. İç kapak en sonunda serbest kaldı ve yuvarlak kapı dahili stoplara doğru itilirken hafif bir tıslamayla açıldı. Lyle Hauser kendisini tekrar battaniyelerin altına saklamış olduğu için varlığını ele veren tek şey işaret tabancasının açıkta olan namlu ağzıydı. Kaptan Filika'nın içindeki havanın nedenli ağırlaşmış olduğunu dış kapı açılana kadar anlamamıştı. Filika'ya doğru eğildiğinde teröristin etrafını kuşatmış olan soğuk ve şiddetli rüzgar tıpkı kısa süren ıslak, içten ve sevgi dolu bir öpücük gibi gelmişti adeta. Muhafız siyahlar giymişti, geniş omuzlarına bir uzi atmıştı, elinde de 45'lik bir otomatik Colt vardı. Adam kendisini zorlayarak botun dar girişinin yarısına kadar girdi. Ufak bir el feneri pro gibi dişlerinin arasına sıkıştırılmıştı. Fenerin değişken ışığında Hauser belirsiz bir yığından başka bir şey değildi. Teröristin sol elinde bir telsiz vardı ve adamın baş parmağı hafifçe iletme düğmesinin üzerinde duruyordu. Hauser kazara kıpırdayıp da üzerindeki battaniyeler bir dalga gibi hareketlenene kadar muhafızın o yığının bir insan olduğunu anlamadığını bilmiyordu. Muhafız telsizine sanırım birini buldum diye haykırdı. Hauser o anda her zamankinden daha canlı, daha tetikteydi. İşaret tabancasının görüntüsü karşısında muhafızın gözleri fal taşı gibi açılıp akları iyice belirginleşmiş ve Hauser tetiği çekmeden önce bağırmak için ağzını açabilecek zamanı ancak bulabilmişti. İşaret tabancasının ateşlenmesi, filikadaki tüm oksijeni hemen boğuk sesli bir sarsıntıya yol açmıştı. Tabancadan çıkan kırmızı fosforlu eriyik topu nöbetçinin tam göğsüne isabet etmişti. Adamın parkası anında alevler içinde kalmıştı. Hauser yanmakta olan vücudun filikadan tek kaçış yolunu tıkadığının ve kendi ölümünün de yakın olduğunun bilincindeydi. Joe Hendricks yeni görevinin baskısını üzerinde çok fazla hissediyordu. Yüzünde izler bırakmış, gözlerinin altındaki halkaları karartmıştı. Riggs bitkin düşmüş, beyni bulanıklaşmıştı. Bir saat önce Wolf'un uzilerden biriyle nasıl ateş edileceğini gösterdiği kısa ders tamamen unutulmuştu. Asma vara gelenin üzerinden ateş etmek, kadını zevkten dört köşe etmişti. Silahı alev kusarken tutmak ve kollarının arasında sallamak mest edici bir duyguydu. Ama artık köprüye dönmüştü. Esir alınmış ve tetikte olan mürettebatını gözlemliyordu. Ivan Kirikov tarafından işe alınan komandoların lideri, asıl adı Wolfgang Schmidt olan Wolf, kaptan koltuğunda oturan Rix'in arkasında ayakta duruyordu. Otomatik silahını anında çekebilmesi için tabancanın kılıfı açılıp arkaya itilmişti. Bir seyir subayı harita masasının üzerine eğilmiş ve teröristleri görmezden gelebilmek için hatırı sayılır bir çaba harcarken, bir dümenci de dümenin çift kumandasını tutmaya çalışıyordu. George Patroni köprünün ana konsolunun altında açık olan ulaşım panosunun başında diz çökmüş olarak elektrik tesisatındaki arızayı saptamaya çalışırken kalçalarının bir kısmı bir kenar mahalle tesisatçısınınkiler gibi gözler önüne serilmişti. Geminin elektrikçisi de Patroni'nin yanında çömelmişti. Wolf'un adamlarından biri onları yakından izliyordu. Adamın gözleri geminin parlak kırmızı gece ışıklarında kısılmışlardı. Uzi kalçasının üzerinde sallanıyordu. Southern Cross'un gaz kumanda donanımı hala arızalıydı. Ancak Patroni ve adamları Rix'in önemsiz adettiği donanımlardan parçalar toplayarak geçici bir tank izleme sistemi kurmayı başarmışlardı. Üzerlerinde baskı oluşturan zaman kısıtlamaları ve sürekli olarak başaramamaları durumunda ölümle tehdit edilmelerine karşı çıkardıkları iş mucizeden başka bir şey değildi. Son görevleri gaz kumanda donanımını yeniden kullanılır duruma getirmekti ve bu Patroni'nin bitirmekte acele etmeyeceği bir görevdi. Elektrikçinin de yardımıyla kasten kısa devre yaptırıp konsolun altından beyaz dumanlar çıkmasını sağlayarak sistemin onarımını zaten birkaç saatliğine geciktirmişti. Gecikmelerden ötürü tedirgin olmaması için de diken üstünde olan Rix'i sistemin onarılmasının mümkün olamayacağı yönünde uyarmıştı. Patroni'nin köprüde olmasının bir başka daha da önemli nedeni Kaptan Hauser'ın filikasını suya indirmesini sağlamaktı. Filikaların gösterge ışıklarıyla alarmları Patroni'nin çalışmakta olduğu köprünün öbür tarafındaydı. Rix şüphelenmeye başlamadan önce ancak belli bir süre numara yapabilirdi. Kadın Patroni'nin donanımı tamir etmesinin ya da sistemin onarılmasının imkansız olduğunu saptamasının ne kadar süreceğini iyi biliyordu. Büzülmüş dudaklarının arasından bir sigara olan Rix gıcırtılı bir sesle Patroni dedi. Üzgünüm ama tam bir hasar olabilir. Ana güç kaynağı feci şekilde isabet almış. Voltmetre sisteminin tamamında hiçbir şey göstermiyor. Bu toplama parçalarla tamir ettiğim tank kontrol birimine benzemez. Gaz kumandası elimizde olmayan özel yedek parçaları gerektirir. Patroni ayağa kalkıp belini ovuşturdu ve Rix'e bilerek meydan okuma amacıyla kocaman testislerini tulumunun içinde yerleştirdi. Köprünün arka tarafında olan Wolf ağzından çıkan her sözcük tehditle ağırlaşarak ''O donanımı tamir edeceksin'' dedi. George Patroni, Wolf, Rix ve diğer teröristler yüzünden sabrının sınırlarına yaklaşmak üzereydi. ''Bu zımbırtının tamir edilmesini mi istiyorsunuz?'' Patroni konuşurken ana konsol boyunca yürümüş ve içlerindeki karma karışık elektronik aygıtları göstermek için de bölmelerin kapaklarını açmıştı. O ve elektrikçi dışındakiler için teller, devre levhaları ve diğer donanımlar yalnızca işlevlerinin belirtileri olmayan, içinden çıkılamayan bir ormandı. ''Tamam buraya gel de kendin dene, bir dene bakalım seni orospu çocuğu.'' ''Hayır mı? Yapabileceğini sanmıyor musun?'' Öyleyse hepiniz düşün lanet olası yakamdan. Wolf herhangi bir tepki vermedi. Ancak diğer komando öne atılarak makineli tüfeğinin namlusuyla Patroni'nin kaburgalarını dürttü. Tetiği çekip Patroni'yi iki parçaya ayırmaktan bir saniye uzaktaymış gibi bir hali vardı adamın. Wolf nine diye haykırdı. Kendisine doğrultulmuş olan silaha görünüşte kayıtsız kalmış ve yüzünde hala haylaz bir gülümseme olan Patroni yerinden kıpırdamamıştı. Filikaların indirildiklerini algılayan panonun açık olan kapaklarının önünde duruyordu. Eli paneli elektrikle besleyen devreyi kesecek olan şalterden birkaç santim uzaktaydı. Muhafız geri çekilip Uzi ile diğer mürettebatı kapsayacak şekilde bir kemer çizerek silahı yanına indirdi. Gözleri hareket etmeden önce her adamın üzerinde bir saniyeden uzun kalmamıştı. Gördüğü her şey onun için potansiyel bir hedefti. Joe Hendrix koltuğundan uçarcasına kalkıp üç hızlı ve uzun adımla köprünün karşı tarafına giderken sağ eli patroniyi tokatlamak üzere havaya kalkmıştı. Baş mühendisi uzun zamandır tanımamasına rağmen adamın bu şekilde patlamasının onun kişiliğine aykırı olduğunun farkındaydı. Tuhaf bir şeyler oluyordu. Belindeki siyah telsiz tıkırdadığında Wolf de öne doğru bir adım atmıştı. Sahibi belli olmayan bir ses, "Sanırım birini buldum," dedi. İlk harekete geçen elektrikçi oldu. Dönerek elinde ağır bir tork anahtarıyla yerdeki pozisyonundan kalktı, aleti fırlattı, parlak krom kendisiyle tetiği çekme meraklısı teröristin arasındaki mesafeyi alırken parıltılar saçıyordu. Wolf anında kılıfında duran tabancasını çekip nereye nişan aldığından emin olma fırsatı bile bulamadan ateş etti ve elektrikçinin sağ kolunun altına isabet eden 9 milimetrelik kurşun adamın kaslarını delip geçerek iki akciğerini de patlattı ve çılgınca atan kalbini lime lime etti. Patroni'nin yanıtı bir saniye kadar daha çabuk gelmişti.
38. ayrımın sonu. Sayfa 363.